Ayrım 72, sayfa 613, 57. kısım. Manastır avlusunun çevresindeki binalar uzun zamandır kaderlerine terk edilmişti. Kilisenin arkasındaki küçük odanın durumu da diğerlerinden farklı değildi. Işık yoktu. Duvarların boyası yer yer soyulup dökülmüş, dayanılmaz bir sidik ve dışkı kokusu bütün odayı sarmıştı. Lebel ve Silenski İrena'nın da yardımıyla Messi'yi içeriye taşırken Anna elinde feneriyle yol gösterdi. Fransız yürümekte güçlük çekiyordu ama Anna fenerin ışığını Messi'ye çevirdiğinde dehşetle bağırmamak için elini ağzına götürdü. Amerikalı'nın elbiseleri kan içinde, yüzü de kireç gibiydi. Odaya girdiklerinde Silenski Messi'yi yere bıraktı. ''Ceketini çıkarmaya bak, becerebildiğin kadar da çabuk ol.'' dedi İrena'ya. İrena söylenenleri yapmaya çalıştı, iki düğümü açıp yarayı görünce ''Zamanını boşa kaybediyorsun.'' dedi. ''Kurtulamaz, çok kan kaybetmiş.'' Lebel'a döndü, onu görmenin şaşkınlığı geçmiş, gözleri korkunç bir öfkeyle parlamaya başlamıştı. ''Başıma sardığın şu işe bak.'' ''Aynı şeyi ben de söyleyebilirim.'' ''Lebel, seni keyifle öldürebilirim Allah'ın belası.'' ''Benim suçum yok sevgilim, sen ne yaparsan yap, bazen işlerin sarpa sarmasını önleyemezsin. İkimiz de hayatta kaldığımız için şanslıyız.'' İran'ın gözleri alev alevdi. Lebel'ı tokatlamak için elini kaldırdı. Fransız sevgilisinin kolunu havada yakaladı. ''Yapma sevgilim, yeterince acı çektiğimi görmüyor musun?'' Silenski Messi'nin nabzını sayıyordu, bağırdı. ''Siz ikiniz, kozunuzu sonra paylaşırsınız. Irena, dışarı çıkıp bir bak, su bulabilecek misin? Yaraları temizlememiz gerek.'' Lebel Silenski'ye ''Sana bunları vermemi istedi.'' dedi. Dosyayı ve tokarevi göstererek. ''Binbaşı Lukin'den sevgilerle, sanırım tanışıyorsunuz.'' Silenski hareketsiz kaldı, yüzü gerildi. ''Bizi buraya Lukin getirdi.'' dedi Lebel. ''Yalnızdı, sana zarar vermek niyetinde olmadığını söylememi istedi. Bunun bir numara olmadığına, peşinden kimsenin gelmediğine inanmanı istiyor.'' Silenski'nin yüzündeki büyük şaşkınlığı görüp ekledi. ''Bana sorarsan binbaşının kimin tarafında olduğu belli değil. Ama kesin bir şey var. O da KGB'nin yanında olmadığı. Beni kurtardı. Bir de bak elimdeki Luke'nin silahı. Şu anda silahsız.'' ''Bana neler olduğunu anlatacak mısın? Bana neler olduğunu anlatmayacak mısın?'' ''Sadece neler duyduğumu. Bu iş giderek daha da karışıyor. Bir gün Paris'teyim, ertesi günde Moskova'nın bok kokulu bir hücresinde. Taşaklarım yeniden şekilleniyor. Hepsinin ötesinde kurtarıcı melek rolü oynayan asi bir KGB binbaşısı son anda imdadıma yetişiyor. Hayat sürprizlerle dolu değil mi? Lukin şimdi nerede?'' ''Dışarıda, ırmağın kıyısında seni bekliyor. Seninle konuşmak istediğini, anlatacaklarının çok önemli olduğunu söyledi.'' Dosyayı gösterdi. ''Ama önce bunu okumalıymışsın. Sana söylememi istediği bir şey daha var. Binbaşı Luki'nin kurtu bulmakla neden görevlendirildiğinde anlamış. Binbaşı Luki'nin kurtu bulmakla neden görevlendirildiğini de anlamış. Ne demekse?'' Silenski fenerini yaktı. Duydukları karşısında şaşkına döndü. Dosyayı açtı. Lebel Anna'ya döndü. ''Yolcularımdan biri olmalısın. Bu akşam olanlardan sonra Moskova'dan sağ salim çıkabilirsek dünyanın en şanslı insanlarıyız demektir. Durum umutsuz.'' Anna ağzını açamadan Messi'nin inlediğini duyup ona döndü. Hala hızla kan kaybediyordu. Elini Amerikalı'nın alev alev yanan alnına koydu. Yanına çömelip fısıldadı. ''Ne oluyor? Neden böyle oldu Jack? Ölme lütfen.'' Birden Messi'nin göz kapakları titreşti. Gırtlağından bir hırıltı çıktı. ''Anna, konuşma Jack. Hareket de etme. Rahat ol. Anna, beni affet. Konuşma Jack, lütfen.'' Messi öksürdü. Ağzından sızan kan çenesine aktı. Gözleri kapandı. Başı yana devrildi. Anna yaşlı gözlerle Silenski'ye döndü. ''Tanrı aşkına bir şeyler yapamaz mısın?'' Silenski dinlemiyordu bile. Elinde dosyayla kala kalmış, bakışları tuhaflaşmıştı. Yüzü solmuştu. Daha önce onu hiç böyle görmemişti. Kıpırdamadan duruyordu. Elinde tuttuğu fotoğrafa sessizce bakıyordu. Anna Lebel'a dönüp haykırdı. ''Bir şeyler yap!'' Lebel yaklaşıp Messi'nin nabzını tuttu. O sırada İrena paslı bir teneke dolusu suyla içeri girdi. ''Tek bulabildiğim bu. Saçakların altındaki fıçıdan aldım.'' Lebel başını kaldırdı, Messi'nin hareketsiz bileğini bıraktı. ''Maalesef zamanımızı kaybediyoruz. Öldü.'' Kar yağmaya başlamıştı. Buzlu nehir karanlıkta bir hayalet gibi bembeyaz görünüyordu. Lukin kıyıdaki gümüş renkli kayınların ötesinde Moskova'nın ışıklarını görebiliyordu. Uzakta Kremlin'in tepesindeki kızıl yıldız usulca yağan karın içinde göz kırpar gibiydi. Silenski yanına oturdu. Her iki erkek de onlar için zamanın durduğunun bilincindeydi. Silenski'nin yüzündeki şaşkınlık hala geçmemişti. Dosya hala elindeydi. Nehre doğru yürürken önce endişelenmiş, sonra Luke'nin gözlerindeki acıyı görünce korkacak bir şey olmadığını anlamıştı. İkisi de uzunca bir süre konuşmadan oturdu. Sonra sanki gerginliği ve sessizliği kırmak istermiş gibi "Arkadaşın," dedi Luke'un, "kurtulacak mı?" "Öldü." "Yazık." "Hepimizin başına gelecek, yapacak bir şey yok." Luke'un gözlerini Silenski'ye dikti. "Dosyayı okudun mu?" "Evet." "Okuduklarına inandın mı?" "Başlangıçta kuşkulandım ama şimdi seni gördükten sonra evet inandım." "İnanıyorum. Level'ın anlattıklarına göre hem onu hem de bizi kurtarmışsın. Ciddi olmasaydın başını bunca derde sokmazdın." Luke'nin başını çevirip karanlıklara baktığını gördü. "Kim tahmin edebilirdi? Şimdi seni izleyip öldürmek için neden benim seçildiğimi biliyorsun. Stalin'in sapık şakalarından biri. Kardeşi kardeşin karşısına çıkar, kana karşı aynı kan." Derin bir nefes aldı, havaya bir buhar bulutu salıp kafasını hayır anlamında salladı. "Yine de inanamıyorum." Silenski'nin sesi yumuşaktı. "Yetimhaneden kaçtığım gece olanları anlat, sonrasını da." Luke'in abisine baktı, gözleri yaşlı, sesi duygu doluydu. "Gerekli mi?" "Bilmek istiyorum Petya." "Bu adı duymayalı çok oldu. 20 yıldan beri unutmaya çalıştım olanları. Belki sen de bilmesen daha iyi." Silenski uzandı, Luke'nin koluna dokundu. Luke'nin duygularını daha fazla gemleyemedi. Silenski usulca kolunu kardeşinin omzuna doladı. "Sakin ol Petya." Birkaç dakika boyunca konuşmadan oturdular. Sonra "Seninle ve Katya ile olmak sanki bildiğim tek gerçek gibiydi," dedi Silenski. "O gece ikinizi de ardımda, yetimhanede bırakırken her şeyimi kaybettiğimi hissettim. Öldüğünüzü duyunca acım dayanılmaz oldu. Sanki biri yüreğimi dağlamış, sizin olduğunuz yerde bir delik bırakmış gibi. Öğrenmek zorundayım." Luke'in başını öteye çevirdi. Kent yakınlarında karın içinde hareket eden araçların ışığını gördü. Her şey o kadar olağan, o kadar alışılmıştı ki. Oysa ruhundaki fırtına dayanılmayacak kadar güçlüydü. Yüreğinde korkunç bir endişe duyup döndü. "Kaçtığın gece Katya ile birlikte pencereden seni izledik. Sanki anne ve babayı yeniden kaybediyor gibiydik. Aynı keder, aynı acı. Katya'yı sakinleştirmek imkansızdı. Seni çok sevdi Misha. Sen onun anası, babasıydın. Sen kaçtığında saat sabahın 4'ü olmalı. Katya çok kederliydi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Onu sakinleştiremedim. Nöbetçilerden biri yatakhaneye geldi, bizi gördü. Kaçtığını anlayınca alarm verdi. İkimizi de bodrumda bir hücreye kapadılar. İki gizli polis geldi. Onlara senin nereye gittiğini söylememizi istiyorlardı. Söylemezsek bizi öldüreceklerini anlattılar." Sesi öfkeden çatallaştı. "Katya 5 yaşındaydı ama dövdüler onu. İşkence de yaptılar. Bana da. 3-4 gün sonra senin bir daha dönmeyeceğini söylediler. Kiev istasyonu yakınlarında rayların yanında cesedini bulmuşlar. Trenin altında kalmışsın. Katya'ya o günden sonra bir şeyler oldu. Sanki içindeki ışık söndü. Yemedi, içmedi. Doktor çağırdılar ama yetimhaneye gelen doktorlar çocukların yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgilenmez. O kadar çok yetim vardı ki bir eksik, bir fazla. Hiçbir şey değişmezdi." Tereddüt etti. "Ertesi gün beni bir islahhaneye gönderdiler. Gizli polis adaylarını o okuldan seçiyordu. Katya'yı Minsk'teki bir yetimhaneye yolladılar. Onu bir daha göremedim." Başını kaldırdı. "Tek bildiğim orası yetimhane falan değildi. Özel bir hastaneydi. Özel çocuklar için." "Ne demek istiyorsun?" "Özürlü çocuklar yurdu. Durumları gerçekten kötü olanları hayvanlar gibi zincire vurup hücrelere kapatıyorlardı. Katya o kadar kendi içine kapanmıştı ki tek başına bir hücreye kapadılar. Oysa onun bir şeyi yoktu. Yüreği parçalanıyordu sadece. Kimse onun duygularını anlama zahmetine katlanmadı." Durakladı. "Savaş çıkıp Almanlar ilerlemeye başlayınca yiyecek stoklarının boşa harcanmaması için Stalin özel hastanelerdeki bütün hastaların ortadan kaldırılmasını emretti. Hastaları gruplar halinde çıkarıp ormana götürdüler, kurşundan geçirdiler. Aralarında Katya da vardı." Uzun bir sessizlikten sonra Silenski fısıldar gibi. "Demek Katya benim yüzümden öldü," dedi. "Hayır, senin yüzünden değil. Kendini suçlama. Yapman gerekeni yaptın. Eğer kaçmasaydım Katya şimdi hayatta olacaktı. Ne düşünürsen düşün, kaçmakta haklıydın. Kalsaydın sen de bizim gibi yıkılırdın. Beni yıktıkları gibi. Vücut olarak değil, kafaca, ruh olarak. Ben annemle babamın hiç istemeyeceği biri oldum. Silenski ayağa kalktı, derin bir nefes alıp gözlerini yumdu, sanki çektiği acı dayanılmazmış gibi. Sonra gözlerini kardeşine indirdi. Sana olanları anlat. Gerçeği nasıl öğrendin? Seninkiler görevimin ne olduğunu nasıl anladı? Lukin anlattı. Silenski sessizce dinledi, kardeşinin sözünü kesmedi. Stalin'i öldürmenin imkansız olduğunu kabul etmelisin, dedi Lukin sonunda. Belki de beni çeken bu imkansızlık. Üstelik hala yapılabileceğine inanıyorum. Nasıl? Önce bana ihanet etmeyeceğine söz vermen gerekir, dedi Silenski. Sana gerçekten güvenebileceğimden emin olmak istiyorum. Sana ihanet etmem, Mişa. Edemem. Söz veriyorum. Bana güvenip buraya geldin. Şimdi de güven. Silenski bir an düşündü. Çar'ın eski kaçış tünellerinden biri Bolşoy Tiyatrosu'ndan çıkıp Kremlin'in üçüncü katına, Stalin'in bölümünün yakınına varıyor. Oradan gireceğim. Lukin hayır anlamında başını salladı. Zamanını boşa harcarsın. Stalin hayatının tehlikede olduğunu öğrenince Kuntsevo'daki daçasına taşındı. Tehlike nedeniyle daçanın çevresinde Kremlin'de olduğundan çok daha sıkı bir güvenlik var. Kaldı ki Kremlin trenleri de özel olarak korunuyor. Daha oraya yaklaşmadan vurulursun. Silenski gülümser gibi oldu. Dağıtılan kartları beğenmezsen desteği yeniden karıştırırsın. Öyleyse ikinci plan. Yer altında Kremlin'den Kuntsevo'ya giden gizli bir tren var. Bu hattı sadece tehlike anında ya da Stalin'in acelesi varsa kullanıyorlar. Kremlin yakınında bir yerde inip Daça'nın hemen altına çıkarım. Yeraltı treninden haberim var ama hat boyu çok sıkı güvenlik önlemi alındığından emin olabilirsin. Hele şimdi. Daha Stalin'in Daça'sına yaklaşmadan ölürsün. Üstelik Daça'nın içi silahlı adam dolu. Çevredeki ormanda mayınlandı. Bu intihar olur. Bunu başından beri biliyordum ama kullanmam gereken bir fırsat bu. Yeterince yaklaşsan bile onu nasıl öldüreceksin? Maalesef bunu sana bile söyleyemem küçük kardeş. Ama eğer yeterince yaklaşırsam Stalin'e bütün cinayetlerin hesabını ödeteceğim. Lukin bir an düşünceye daldı, alnı kırışmıştı. Belki de Daça'ya girmenin başka bir yolu vardır. Kolay bir yolu ama karşılığını ödemek gerekir. Karşılığı ne? İkimizin hayatı. Silenski tereddüt etti, sonra hayır anlamında başını salladı. Ben ölmeyi zaten kafama koydum. Sana gelince bu senin savaşın değil. Yanılıyorsun. Senin olduğu kadar benim de savaşım. Senle ben aynı paranın iki yüzü gibiyiz. İkimiz de başımıza gelenlerin acısını çıkarmak hakkına sahibiz. Stalin'in ölümle randevusu var. Epey gecikmiş bir randevu. Bu randevuyu da kaçırmamasını sağlayacağım. Ya karın, karnındaki bebek? Bunu yapamazsın. Yapmalıyım. Üstelik düşündüğüm şeyi ben olmadan yapamazsın. Arkadaşların yanlarında Lebol olduğu sürece hala sınıra ulaşabilir. Sana bahsettiğim albay, hani şu Romulka, Lebel'ın treninin kullanılacağından kuşkulanıp treni dur tutacaktır. Ama işler planıma uygun gelişirse bütün Moskova KGB'si panikler, arkadaşların da kargaşadan yararlanıp kaçar. Ne kadar güvensiz görünse de tek şansları bu. Onların güvenlik içinde trene binmelerini sağlayabilirim. Nadya da onlarla gider. Bu geceden sonra ben zaten yaşayan bir ölüyüm. Moskova'da kalırsa Nadya'nın da yaşama şansı olmaz. Lebel'ın yanında sınıra ulaşıp kaçabilir. Silenski gözlerini kardeşinden ayıramıyordu. Eminsin değil mi? Hayatımda hiç bu kadar kararlı olmadım. Lukin durakladı. Sesi daha sert çıkıyordu. Bir şartla, Nadya'nın ne yapacağımızı bilmemesi daha iyi olur. Ya da bunu neden yaptığımızı. Zaten kafası yeterince karışık. Ona anlatacaklarımıza gelince seni yakaladım, sonra aramızda anlaştık. Anna ile arkadaşlarının kaçmalarına göz yumacağım, karşılığında da Nadya'nın onlarla gitmesini sağlayacaksın. Çünkü burada hayatı tehlikede. Arkadaşların Nadya'ya benim de daha sonra Finlandiya'ya gelip onu bulacağımı söylemelerini sağla. O zaman daha az korkar. Ama hiç kimseye geçmişimizden söz etme. Zaten inanmazlar, işleri daha da karıştırırlar. Öyleyse onlara ne söyleyeceğim? Beria'ya ihanet edip hayatımı tehlikeye attığımı, şimdi de arkadaşlarının kaçmasına göz yumacağımı, karşılığında da bir pazarlık yaptığımızı. İnanırlar mı? Neden inanmayacaklar anlamıyorum. Anna ve Lebel onları serbest bıraktıktan sonra hayatımın tehlikede olduğunu biliyorlar. Beria'nın neler yapabileceğinin, yaptıklarımdan sonra Nadia'nın da günlerinin sayılı olduğunu farkındalar. tereddüt etti. Tren kalkmadan önce yapmak istediğim bir şey daha var. Önemli bir şey. Ne? Anlattı. Silenski gecenin soğuğunda kardeşini dinlerken kaşlarını çattı. Sanki duyduklarını anladığından emin olmak ister gibiydi. Abi kabul mü? Dedi Lukin sonunda. Biliyor musun, seni ilk fırsatını bulduğumda öldürmediğime sevineceğimi hiç düşünmemiştim. Lukin gülümsedi, kederli bir tebessüm. Belki de alın yazısı. Birden Silenski yaşlı bir adam gibi çöktü, omuzları sarktı, bir ömür boyu oluşturmaya çalıştığı sert duvar çatladı, ruhu su yüzüne çıktı. Ah Petya dedi, seni yeniden görmek ne güzel. Lukin elini abisinin omzuna koydu, sonra yanağını öptü. Yan yana otururlarken kar şiddetini artırdı. Kayın dallarının arasını doldurmaya başladı. Nehrin karşısındaki Moskova ışıkları teker teker sönüyordu. Sanki bütün kent beyazlığın ortasında sessizliğe bürünmüş gibiydi. Uzun bir sessizlikten sonra Silenski kendini toparladı, gözlerini sildi, Lukin'e dönüp sordu. Şimdi söyle bakalım, Stalin'i nasıl öldüreceğiz? Ayrım sonu, sayfa 621.